Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir hayata dokunan sözler programında sizlerle birlikteyiz. Sayın Cerrah bizim stüdyo konuğumuz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Uzun zamandan beri hem Kuzey Kore geriliminden, arkasından Rusya gerilimine, onun ardından İran gerilimine ve son dönemde yaşanan Türkiye gerilimine varıncaya kadar ABD'nin bu dış politikasını, bu yayılmacı yıkıcılığını, bu buyurganlığını, bu dünya jandarmalığını bir değerlendirelim diye doğrusu düşünüyor idik. Bugün de konu başlığı olarak kendimize kurulduğu günden bugüne ya da tarihten günümüze ABD kıyıcılığı ve ABD yıkıcılığı ismini verdik. Tabii öğrenci yıllarında okuduğumuz eserlerde özellikle Amerika'nın keşfinden bugüne kadar 5 milyon civarında Kızılderili'nin imha edildiğini, yok edildiğini, katledildiğini söyler. ABD zenginliğinin temelinde yatan alın terlerinin sahip olan ne kadar, kaç adet zencinin o yollarda, o kamplarda öldüğünü bilmiyoruz. Kaç milyon zenciyi bu yollarda heder edildiğinden de çok haberdar değiliz doğrusu. Bunun bir istatistiği yok galiba. Ve yine dünyadaki doğal gaz, doğal kaynak ve petrol rezervlerinin kendi kontrolünde olması için akan kanların da sayısının, istatistiğinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Neden bu ABD aslında bir rüya ülke olarak tanımlansa, betimlense de Hollywood filmlerinde yaptıklarıyla değerlendirdiğimizde bir kıyıcılık, bir yıkıcılık ortaya çıkıyor?
Şimdi tabii Amerika bir ulusun devleti değil. Yani belki buradan başlamak lazım. Amerika özellikle Avrupa'dan kaçan hırsızların, katillerin, kıyıcıların Avrupa'da işlemiş oldukları suçlar sonucu yaşayabilme imkanını da bir anlamda kaybetmiş olan insanların oluşturduğu bir topluluk. İşte siz Kızılderililerden bahsettiniz. İsterseniz İnkalardan, Azteklerden, Mayalardan, Amerikan kıtasında kurulmuş olan o büyük ve kadim medeniyetlerin tüketilmesinden de
elbette
başlayabiliriz.
Elbette.
Yani girdikleri her yeri, kaynaklarını sonsuzca tarumar etmek ve insanlarını acımasızca katletmek suretiyle gittikleri yere kan, ölüm ve zulüm taşımış bir coğrafyadan ve o coğrafyanın insanlarından aynı zamanda bahsediyoruz. Sonrasında işte bir şekilde Kuzey-Güney Amerika diye bunlar kendi içerisinde birbirlerini çok fazla hırpalamışlar. Savaşmışlar.
Kuzey-Güney
savaşları. Sonrasında kölelik düzeni ve bu kölelik düzeninin getirdiği acımasızlıklar. Yani Afrika'dan
trajediler değil mi?
Yani Afrika'dan yurtlarından koparılıp köle olarak Amerika'ya taşınan ve orada gayri insani muamelelerle yaşayan ve yaşatılan insanların gözyaşı, acısı vesaire. Şimdi 2011 yılında Washington'a gittiğimde, tabii Washington ağırlıklı olarak zencilerin yaşadığı bir şehir ve orada gelenektir. Yani bir beyazın orada belediye başkanı olma şansı yok. Bütün partiler bir zenciyi belediye başkanı adayı göstermek zorundalar. Amerikan başkenti Washington'da. Ve hep böyledir kurulduğu günden beri. Ama bu belediye başkanının bir zenci olması oradaki zencilere güzel bir hayat vaat etmiyor. Şunun için söylüyorum bunu. Gezdik.
Yapmanın üstünü örtmüyor bu ne kadar yapmanın.
Heyetle beraber gezdik ve Heyetten bazı arkadaşlar zencilerin yaşadığı bölgeyi de, çünkü ayrı bölgelerde yaşıyor, beyazlar ayrı yerde, zenciler ayrı yerde, gezelim dediler. Otobüse bindik, gittik ve o esnada bir yerde, şimdi bir kere giriyorsunuz zencilerin yaşadığı bölgeye girerken, iki tane çok büyük binayla karşılaştık. Çok büyük ama. Sorduk, nedir bu, ne fabrikası bunu? İkisi de hapishane. Yani daha girerken sizi karşılıyor, neyle karşılandığınızı görüyorsunuz ve girdiğimizde bir arkadaşlar orada bir otobüsten inmeye için şey yapınca, şoför müsaade etmedi, hayır inemezsiniz dedi. Adımınızı attığınızda başınıza gelecek olandan sorumluluk almak istemem dedi şoför. Şimdi böyle baskılanan, böyle kurgulanan ve bir
yaşam
mı diyeyim ona, yoksa işte bize hani büyük bir hayal olarak,
evet,
yani de pazarlanıyor ya. Bu her tarafı böyledir anlamında yeni söylemiyorum.
Yeni dünya diye pazarlanıyor sürekli.
Her tarafı böyledir diye.
Rüya ülke falan gibi.
Söylemiyorum ama yani sonuçta realite o günden bugüne kadar, o günden bugüne kadar gelinen şey böyle bir şey. Şimdi Amerika mesela Türk dediğinizde, hani İsmet Özel'den ödünç alırsak, gavurla savaşan,
Gözalan'a Türk, Müslüman'a Türk denir diyor.
Yani insana Türk denir diyor. Evet. Şimdi Türk dediğinizde bu bir şeye tekabül eder. Yani Türk'ün tekabül ettiği şey bir ırk değildir aslında. Yani bir idealdir, bir inançtır değil mi? Yani
bir tavır alış, bir pozisyon alış aslında. Pozisyon tavır alış değil mi?
Alıştır aldığınızda.
Bir mevzi alıştır yani.
Ama yani sonuçta bir ırki temeli de var bunun.
Var.
Yani sonuçta bu Orta Asya'dan bir şekilde kopup gelmiş süreç içerisinde farklı etnik yapıları kendi
Oğuz boyları,
potasında eriştirmiş vesaire bir şeyden bahsediyoruz Türk dediğimizde. Ama bugün Amerikalı dediğinizde kimdir Amerika? Amerika kıtasında doğan Amerikalıdır. Irkı ne? Mesela dünyayı şu anda diyelim ki ateş çemberine atan ideolojik fikirlerden birisi olan tarihin sonu tezini ortaya atan Francis Fukuyama Japon asıllıdır ama Amerikalıdır. Yani Amerikalılık başka bir şeye tekabül ediyor. Amerikalı olduğunuzda kendi milliyetinizi terk ediyorsunuz. Terk ettiriyorlar size. Kendi inanç bağlarınızı, kültürel bağlarınızı vesaire falan bir sürü şeyi size terk ettirerek size bir Amerikalılık kimliği öğretiyorlar. Ve bu kimliğin genlerinde kıyıcılık var, cinayet var vesaire. Bir sürü problem var. Şu andaki Amerikan başkanının işte iki göbek ötesinden ailesinin de işte
Afrika'dan
Alev
gelmiş
Alatlı'nın, yok Afrika'dan değil, Alev Alatlı Hanım'ın yanılmıyorsam ifadesiyle söyleyecek
olsam, Obama için özür dilerim.
Yok Obama öyle de şu andaki
Trump
için de onun da işte bir çok özür diliyorum yani dinleyicilerimize, bir Genelev patroniçesinin torunu olduğu söyleniyor işletmecisinin yani. Dolayısıyla şimdi suç şebekelerinin de bir şekilde örgütlü suç şebekelerinin de bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bir tane Amerika yok. Yani Yahudilerin Amerikası var, Almanların Amerikası var, İngilizlerin Amerikası var, İtalyanların Amerikası var.
Afro-Amerikanların Amerikası var, Waspların var değil mi?
Waspların var. Yani birçok farklı yapının Amerikası var ve bunların her birisinden toplam bir Amerika çıkıyor ama bir Amerikalılık
Çıkmıyor.
Çünkü bunların kendi iç çelişkileri, iç çatışmaları, iç kavgaları aynı zamanda dünyaya bir şekilde sirayet ediyor ve
bedel ödetiyor.
Dünya, evet. Yani Kissinger'ın bir sözü var. Kissinger'ı iyi bir yere yerleştirmek gerekiyor. Kissinger diyor ki Amerika niçin güçlü devlettir? Çünkü diyor Amerika kendi içindeki vatan hainlerini bulur ve öldürür. Diğer ülkelerindeki vatan hainlerini ise bulur ve kullanır diyor. Yani Amerika'nın oluşturmuş olduğu dünya düzeni Avrupa'da Westfalia barışıyla oluşturulmuş olan dünya düzenini bir anlamda devam ettirdiğini tırnak içerisinde söylerken, öbür taraftan bunların hepsini aslında yok sayarak kendi düzenini dünyaya dayatan bir yapıdan bahsediyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda savaşı kaybetmiş olan Japonya'ya neden iki tane atom bombası atıldı yani? Çünkü kaybetmiş yani. Japonlar savaşı kaybettiklerini kabul ettiler ama Amerika'ya köle olmayı kabul etmedikleri için o atom bombaları oraya atıldı. Yani
belki bir de fırsattı. O denemek için de bir fırsattı. Üretilmişti bomba ama etkilerini görmek istiyorlardı değil mi? Bir kuba olarak da kullandılar belki. Bilemiyoruz
yani. Başka şeyler de belki var. Şimdi sonuçta Hiroşima ve Nagasaki'ye bu bombaları attıran kişi Truman. Truman doktrini sonra işte bütün dünyaya uygulandı biliyorsunuz. İşte Türkiye'de de o dönemde işte Truman doktrini neticesinde işte bize Marshall yardımları ve Fulbright eğitim sistemi ki hala o sistemi uygulamaya bir şekilde tırnak içinde devam ediyoruz. Yani dolayısıyla Truman kim? Şu anda biliyorsunuz Amerikan başkanları iki dönem seçilebiliyor. Henüz bu kural gelmeden önce Roosevelt dördüncü döneminde başkan seçilmiş ve Truman onun yardımcısı. Başkan olarak seçilmiş birisi değil. Yaşlı Roosevelt vefat edince onun yerine yardımcı olarak başkanlığa geçmiş. Ve bugünkü diyelim ki Amerikan başkanının yanındaki Pence neyse Truman o aslında. Neyi temsil ediyorsa. Bugünkü Mike Pence neokonları temsil ediyor Amerikan düzeni içerisinde. Evangelist Hristiyanları veyahut da Siyonist Hristiyanları temsil ediyor. İdeolojik birisi ve bu adam Truman da böyle bir adam ve bu adam eliyle o başkanın yanına o zaman Truman'ı vermiştir işte bu evangelistler ve o başkan olunca şimdi Amerika'da bir şekilde bu evangelistler şunu çok güçlü ama sistem onları birinci adam yapmakta tedirgin davranıyor çünkü çok yıkıcılar onun için hep ikinci adam olarak birinci adamın kulağının dibine süflör olarak yerleştiriliyorlar. Yani bugün diyelim ki Trump bir evangelist değil ama onlara hizmet ediyor yani. Çünkü o büyük bir tüccar, büyük bir iş adamı ve onlarla çok içli dışlı olmuş ama onlar onu tanıyorlar. Ona ne kadar güvenebileceklerini çünkü sadık adamlarını onun yanına bir şekilde yerleştiriyorlar. İşte Truman da aslında böyle birisiydi ama kader onu başkan yaptı ve onun eliyle atom bombası. Hadi birincisinde sizin dediğinizi esas alalım. Sonuçları ne olacak diye görmek istediler diyelim. Tamam Hiroşima'ya attın sonuçlarını da göreceksin. Niye Nagasaki atıyorsun peki o zaman?
Evet.
Yani şimdi bugünlerde de biliyorsun tam da bunun yıl dönümü yani Japonya bu acıları yeniden yaşıyor. O yaşayacak. Şimdi dolayısıyla burada Amerika dediğimiz devlet özellikle işte İkinci Dünya Savaşı Yalta Konferansı ile birlikte oluşturulmuş olan dünya düzeni biliyorsun 1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte Doğu bloku dağıldıktan sonra yeni bir düzen fikri oluştu. Yeni bir düzen kuruldu ve Amerika tek kutuplu bir dünyanın hakimiyetini sembolize eden güç haline geldi. Yani dünya benim diyor belki Amerika, dünya bizim diyor. Fakat tabii bu 11 şeyden sonra 89'dan sonra bir boşluk oluştu, bir bocalama. Bu esnada işte Rusya bağımsız bir devlet olarak yeniden kuruldu. İşte Orta Asya'da biz Müslüman Türk kardeşlerimizin olduğunu öğrendik.
Keşfettik.
İşte Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da, Kazakistan'da vesaire işte oralarda. Evet. Baktık ki bizim kanımız, canımız var orada, kardeşlerimiz var falan ama biz buraları keşfetmeye başladığımızda hemen Amerika buraları kendi inisiyatifiyle kendisine bağlayacak stratejiyi geliştirebilmek için içimizden FETÖ'yü aldı, oralara gönderdi. Yani büyük devlet Amerika. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani daha doğrusu güçlü devlet, süper güç veyahut da boşluk bırakmıyor. Şimdi filmlere baktığımızda Hollywood'da üretilen filmlere şimdi bugün Türkiye'de işte bir Rahip Bronson üzerine bir tartışma yaşanıyor.
Evet.
Şimdi ne yapıyor? Amerika ülkelere göndermiş olduğu adamlarını veya tırnak içinde ajanlarını o ülkelerde bırakmamak için gerekirse oraya ateşe veriyor. Yani Kanlı Elmas filmini mesela veya diğer benzer filmleri okuduğumuzda, izlediğimizde bunu görüyoruz. Yani onu
geride adam bırakmamak.
Geride adam bırakmamak. Şimdi Brunson bir CIA ajanı ve Amerika için, özellikle neokonlar için çok önemli bir adam ve onu geride bırakmamak için Amerika şu anda Türkiye'nin üzerine geliyor. Veyahut da böyle gösteriyor. Veyahut da yani şimdi burada bir oyun var, büyük bir oyun var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Putin'le Trump bir araya geldiler ve yeni bir anlaşma yaptılar veya yeni bir detant yumuşama süreci artık gerçekleştirdiler. Neyse bu kavga eder gibi gözüküp el altından tokalaştılar. Ve yani oradaki mesele ne? Mesela baktığımızda görünen işte Suriye üzerinde bir mutabakata varıldığı görülüyor ama biliyoruz ki biz işte iki operasyonla Şafrat ve daha sonraki operasyon
Afrin
operasyonuyla birlikte Cerablus,
Afrin,
Elbap, evet. Azez gibi bölgelerde şu anda fiilen bizim Suriye toprakları olmakla beraber bizim yönetimimiz orada bir şekilde devam ediyor. Ve muhtemeldir ki bu son yapılan anlaşmada artık Türkiye'yi buradan uzaklaştırmak isteyeceklerdir. Ve Brunson üzerinden bunun hesabı görülüyor. Veyahut da ekonomik saldırı üzerinden bunun hesabı görülüyor. Ama şimdi Amerika bir yandan da İran'la bir gerilim stratejisi gidiyor, tırmandırıyor falan filan. Türkiye'ye burada benim tarafımda yer al diyor. Türkiye de diyor ki hayır, Amerika bizim ne kadar stratejik ortağımızsa İran da o kadar stratejik ortağımızdır diyor. Türkiye ona da girmiyor, onlarla işbirliğine girmiyor ve bunların siyasal ve ekonomik maliyetleri bir şekilde Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla, döviz vesaire falan filan spekülasyonlarıyla yürütülüyor. Ama ben bütün bunların yine bir oyun olduğunu düşünüyorum ve şöyle düşünüyorum. Aslında Amerika Pakistan üzerinde büyük bir operasyon yaptı. Adamını seçtirdi Pakistan'da. Ve
İmran seçildi orada.
İmran Han seçildi, kriketçiyi orada seçimi kazandırdılar ve yeni bir Pakistan dizaynı yapacak, bizi içeride meşgul ediyor. Yani bu da ihtimallerden
biridir.
Bir tanesi olarak bunu da belki bir yere yazmak gerekiyor. Onun için yani şimdi Amerika dediğimizde dünya üzerinde gördüğümüz şey kanın çoğaltılmasıdır. Mazlum kanının çoğaltılması ama. Ben gerçekten Amerika'nın bu yüzünü son olarak belki Bosna Savaşı'nda, Bosna Trajedisi'nde çok gördük. Yani Ali İzzet Begoviç'in konuşmalarını veya tarih tanıklığımı okursak bunları orada bir şekilde görürüz.
Görürüz.
Bu açıdan
şöyle de bir şey, şöyle de bir şey var, şöyle bir tez var. Bütün bu çok uluslu şirketler desteğine, Hollywood'un algı operasyonlarına, efendim dünya silah ticaretinin hemen hemen yarısını finanse etmesine rağmen yapmış olduğu askeri politik operasyonlarda bugüne kadar çok önemli neticeler alamadı. Derler ki mesela Vietnam'da mağlubiyete uğradı. Efendim Saddam'la ilgili Irak operasyonunda istediği netice almadı. Şu an esken Sünni Saddam'a bağlı bir Irak vardı. Şimdi İran'a bağlı. İşte bir yapı ortaya çıktı. Kendisine bağlı değil. Suriye'de en belki kaybedeni kimdir diye sorulsa siyasi arenada ABD. Buna benzer Çin'le Rusya'yla zaman zaman böyle bilek güreşli oldu ama hep geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi Çin'den ihraç edilen ürünlere %25 vergiler koydu. Bu arada Avrupa Birliği ilişkileri de kötü gidiyor ABD'nin. Bütün bunların arasında bir de işte Rahip Brunson davası ve Türk iki bakana cezalandırma gibi bir kararı da yerleştirdi. Yani Amerika adeta bir kıyamet fişeğini ateşliyor veya kıyamet fişeğini barutunu patlatıyor gibi de bir algı var. Yani o bahsetmiş olduğunuz parçalı yapı yeklesak hareket edemiyor son yıllarda diye de analiz ediliyor.
Belki öyle, belki değil. Şimdi bir kere bir, neler yapılıyor bunu bilmek gerekiyor. Yani görmek de gerekiyor bunu. İki, neler yapılıyor? Neler yapılmıyor? Onu da bilmek ve görmek gerekiyor. Belki üçüncü olarak neler yok sayılıyor? Onu bilmek, görmek gerekiyor. Yani doğru sorularla hareket etmek gerekiyor. Ve belki de neler imkansız gösteriliyor bunları da bilmek ve görmek gerekiyor. Şimdi ne yapıyor Amerika? Amerika bir devlet mi, bir şirket mi? Amerika bir şirket.
Şirket daha çok. Evet.
Amerika Birleşik Şirketleri. Ve başına da bir CEO getirdiler. Şimdi zaten kendisi şirket yönetiminde mahir bir adam. Bu bütün bu gümrük vesaire falan filan dediğimiz hadiseler de aslında bir oyun. Şimdi dünyada sermayenin artık milliyeti yok. Yani işte Çin'e işte şey uyguluyorsun, gümrük uyguluyorsun falan filan vesaire. Bir bakın bakalım Çin'deki Amerikan şirketlerine mi uygulanıyor yoksa Çin'in yerel şirketlerine mi uygulanıyor? Hangi maddelere uygulanıyor? Yani bunları iyi analiz etmek,
detaylı bakmak
gerekiyor. Dolayısıyla buradaki şimdi bir kere Amerika şirketlerinin iki temel şey var. Bir, petrolle bağlı şirketler. İki, silaha dayalı şirketler.
Bir petrol lobisi, bir silah lobisi.
Evet, iki güçlü lobi var. Ve her halükarda bütün bu krizlerden bu iki güçlü lobi malı götürüyor. Hı hı. Dolayısıyla buradan baktığımızda Amerika evet ekonomik olarak bu işlerden zarar ediyormuş gibi tırnak içerisinde gösteriyor ama hayır, yani dünyada biriktirdiği, çoğalttığı sermayeyi bir şekilde kendine çekiyor. Ve hatta diyelim ki Çin'in, Türkiye'nin, şunun bunun neyse yani zenginleri bir şekilde Amerika'da, Miami'de, Florida'da, şurada burada işte hesaplar, yatlar, katlar, işte efendim villalar, şunlar bunlar almak suretiyle Amerikalılaştırıyor şirketleri bir şekilde. Ve bu şekilde düzenli devam ettiriyor. Yani şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Güçlü devletler bir insani bir dünya istemiyorlar. Hı hı. Altında yatan sebep bu. Ve bu güçlü devletlerin işte zirvesinde Amerika yatıyor. Şimdi güç biriktirme arzusu, tahkim arzusu bu aynı zamanda. Bunların sonunu getirecek. Yani
bu bir firavun kompleksi midir?
Gibi, firavun kompleksi gibi veyahut da tekasür krizi gibi çoğaltma arzusu. Bu güç çoğaltma, para çoğaltma vesaire, nüfuz çoğaltma gibi. Şimdi 11 Eylül sonrasında başlayan bir yabancı düşmanlığı var biliyorsunuz bütün dünyada. Özellikle Müslüman düşmanlığı ve İslamofobia diye bir şey ortaya attılar. Şimdi bu İslamofobi istemsiz korkuya denir. İslamofobi yanlış bir tanımlama aslında. Ortada bir din düşmanlığı var, İslam düşmanlığı var. Ve bunu Amerika bir şekilde körüklüyor. Bunu sanal oyunlarla körüklüyor vesaire falan. Bir sürü orada yaptığı uygulamalar var. Ve Müslümanlara karşı bir öfke ve nefretin bayrağını Amerika şu anda taşıyor.
Evet.
Bu öfke ve nefretin bayrağı niye taşıyor? Çünkü Amerikan sermayesinin arka planında Yahudi İngiliz hakimiyeti var. Yani bunların ortak bir güç temelgüzü var. Ve bunlar bir şekilde İslam nefreti üzerinden kendilerini uzun vadede kalıcı kılmanın mücadelesini veriyorlar. 2001 İkiz Kule saldırıları sonrası o saldırılar da işte yani işte El-Kaide üzerinden kotarılmış saldırılar bunlar. El-Kaide daha önce açık tehdit olarak bunu kendi kaynaklarda ifade etmiş. Saldıracağız demiş. Gitmiş saldırmış. Yani şimdi Twitter'da Amerika aleyhine...
Hiçbir tedbir almamış.
Tabii Twitter'da Amerika aleyhine bir şey söylediğinizde hesabınızı kapatıyorlar. Adamlar açık açık bağırmışlar yani. Söylemişler. Neyse yani orada başka bilinen bilinmeyen artık neyse bazı hadiseler var da. Şimdi ne oldu? Bush iktidardaydı ve bütün dünyaya seslendi ve dedi ki ya bizimlesiniz veya bize karşısınız. Evet. Bu bir doktrin olarak ortaya kondu ve Batı aklı esir alındı.
Dünya ikiye bölündü.
Evet. Yeni Haçlı seferleri dendi buna ve Batı aklı bu şekilde esir alındı. Ve neyi söylediler? Amerika işte burada Müslümanları kötü pozisyonuna düşürmüş oldu. Kötü olan ben değilim o. Demeye başladı Amerika. Veyahut da işte Amerika işte veyahut da Batı bloku dedi ki yani biz kendimizi savunmazsak onlar ilkel hayat tarzlarını getirip bize dayatacaklar diye. Hayat tarzları üzerinden bir korku topluma pompalandı, empoze edildi. Hayat biçimlerimiz tehdit altında diye bir duygu toplumun kalbine zerk edildi. Ve özellikle de bunu medya üzerinden yaptılar. Çünkü medya ağırlıklı olarak biliyorsunuz Yahudi egemenliği altında Amerika'da ve böylelikle bir gürültü koparıldı. Bu esnada İkiz Kuleler'den sonra işte güya işte yani El-Kaide İstanbul'da da biliyorsunuz patlamalar yapıldı ama nereleri patlattılar İstanbul? Bir sinagog, bir de HSBC Bank, yani evet. Batı hedeflerine Türkiye'de saldırı gerçekleştirdiler. Yani onların Madrid'de, Paris'te vesaire falan Londra'da yaşanan patlamalar, şunlar bunlar vesaire. Şimdi dolayısıyla baktığımızda Orta Doğu'dan özellikle Afrika'dan gelen göçmenlere karşı bir nefret kültü ve kültürü inşa edilmeye çalışıldı ve edildi de bu. Yahudi, Hristiyan egemenliği, hakimiyeti altındaki bu şeylerin, şimdi Bernard Lewis'in bir şeyi var. Diyor ki Bernard Lewis, Yahudi Hristiyan medeniyeti liderliğinin sorması gereken soru şu diyor. Neden bizden nefret ediyorlar sorusunu sormaması lazım. Neden bize saygı göstermiyorlar ve bizden korkmuyorlar sorusunu sorması gerekir. Şimdi Bernard Lewis dediğiniz adam eğer bunu söylüyorsa Amerika'ya, Amerikan aklına veya Batı aklına şunu söylüyor. Niçin daha hala ötekini kendinize düşman haline getiremediniz? Ezin ki gücünüzü pekiştirin. Yani bu sorunun yani diyor ki adam açık açık Amerika kendini sevdirmekten vazgeçsin. Saydırsın kendini. Tahakkümle, zorbalıkla, güçle. Tamam. Yani bir korku ve cezalandırma Pax Americana'sı gerçekleştirsin diyor açık açık Bernard Lewis. Bu böyle bir şey. Çünkü yani bir başka şey söylüyor. Diyor ki Orta Doğu'ya yönelik uzlaşma ve taviz siyasetini terk edip güç kullanımı yaratmak gerekir diyor. Şimdi eğer siz Batı'yı literatür olarak doğru okursanız, izlerseniz yapılanların bağıra bağıra söylenerek yapıldığını görürsünüz. Ama izlerseniz. Yani şimdi diyelim ki Kissinger'ın yeni bir kitabı çıktı. Yani herhalde 2014'te falan yayınlandı. Dünya Düzeni.
Son iki dakikamız bu.
Dünya abi. Düzeni kitabı. Şimdi Kissinger Dünya Düzeni kitabında anlattığı şey netice itibariyle Batı'nın hegemonyasının temellendirilmesi ve özellikle İslam ülkelerinin yok sayılması üzerine kurgulanmış bir düzen fikri anlatılıyor orada. Yani Westfalia düzeni, işte kardeşlerin birbiriyle çarpışmaması Avrupa'daki bu düzenin dünyaya yeniden egemen kılınması ve bu esnada korkunun diğer milletlerin kalbine sokulması. Böyle bir dünya. Onun için Amerika'nın gittiği yerde
korku imparatorluğu
huzur olmaz. Evet, korku imparatorluğu. Amerika'nın gittiği yerde huzur olmaz. İstersen
final cümlemize doğru.
Final cümlemiz şu. Kadir Mısıroğlu'nun bir sözüyle tamamlayalım istersen.
Lütfen, buyurun.
Der ki Kadir Mısıroğlu, Amerika bir süper güçtür. Türkiye büyük bir devlettir. Bir süper güç yıkıldığında yerine yenisini koyamazsınız ama bir büyük devlet yıkıldığında yerine daha büyüğünü, daha güçlüsünü kurabilirsiniz, daha büyüğünü. Evet, bir süper güçtür ve aşırı şiddet gayedeki hikmeti ortadan kaldırır. Bu şekliyle bir dünya düzeninin sürdürülebilir olması çok mümkün değildir. Bu kadar büyük saldırganlığın arka planında yatan şey zeminin ayaklarının altından kayıyor olmasıdır. Orta vadede Amerika diye bir devlet olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
Eyvallah. Peki sevgili dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin, söyleşimizin de sonuna geldik. Sayın Cerrah'la tarihten günümüze ABD kıyıcılığını ve yıkıcılığını konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ile huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Evet, adil ve yaşanılabilir bir dünyada inşallah nefes alırız.
İnşallah.
Hayata dokunan sözler.